Uhud sınavı.
Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah'tan bir rahmet, Allah'tan bir lütuf sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara sert yapsaydın, katı kalpli olsaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Fa'fu anhum. O halde onları affet. Vestağfir lehum. Onlar için Allah'tan da af dile. Allah da günahlarını, kusurlarını affetsin. Veşavirhum fil emr. Ve bundan böyle de onlarla istişare etmeyi sürdür. Devleti yönetirken, toplumu idare ederken, tüm dünyevi işlerinde. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهُ. Eğer bir işe karar verirsen, bir iş konusunda yüreğin yatarsa, Allah'a dayan ve yürü. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Hiç kuşkun olmasın ki Allah kendisine yaslananları sever. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Allah'a olan vaatlerini yerine getirdiler. Ve minhum men qada nahbahu. Onlardan kimisi sırasını savdı. Sözünde durdu. Borcunu ödedi. Ve minhum men yentedir. Kimisi de sırasını bekliyor. Ve ma beddelû tebdîlâ. Onlar sözlerini yemediler. Sadakallahul azîm. Sevgili dostlar, Bedir'in yenilgisini alan müşrikler ne kadar hüzünlü idiyseler, Bedir'in zaferini kazanan müminler de o kadar sevinçlilerdi. Fakat başta Resulullah olmak üzere, müminlerin ileri gelenlerinden en azından bazıları, Allah'ın yasalarından birini biliyorlar ve bu kaygıyı taşıyorlardı. Her başarı, her zafer arkasından, her nimet arkasından mutlaka bir sınavı, bir iptilayı taşır getirir. Onun için işi bilenler kaygılı bir beklenti içindeydiler. Bedir yenilgisi müşrikler için çok ağır olmuştu. Ama onlar dışında bu yenilgiyi hazmedemeyen birileri daha vardı ki onlar da bölgede yerleşik olan Yahudi nüfus. Özellikle Medine dışında yer alan bir takım Yahudi kabileler ki başta Nadiroğulları ciddi bir biçimde kaygılanmaya başlamışlardı. Onların reislerinden biri olan Ka'b bin Eşref, Bedir'de müşriklerin yenilgi alması üzerine Resulullah'a olan düşmanlığını tırmandırmış ve açıkça hiciv şiirleri okumaya başlamıştı. Bölge için şairin konumu bugün ekranın başını tutanların konumuyla. Onun için şairler kamuoyu oluşturuyorlardı. Yani o günün asparagas gazetecileriydiler. Kötüsü kamuoyunu kötü biçimde yönlendirirken, iyisi de kamuoyunu iyi biçimde yönlendiriyordu. Çok etkiliydiler. Biri hakkında bir hiciv söylenmesi, onun bir şiirde hicvedilmesi, onun itibarını bir anda bitiriveriyordu. Toplum, sözlü kültüre dayalı bir toplum olduğu için tüm iletişim de bu kültür vasıtasıyla yapılıyordu. Sosyal kamuoyu oluşturma işi bu kültür vasıtasıyla yapılıyordu. Propaganda bu kültür vasıtasıyla yapılıyordu. İşte şiir de propagandanın birinci aracı haline gelmişti. Kâb-ı Neşref'in tavrını açıkça koyması Resulullah'ı derinden yaraladı. Kendisini çok adice hicbeden, olmadık iftiralar atan ve kamuoyu nezdinde Resulullah'ı küçük düşürmeye çalışan bu adamdan kurtulmak için Resulullah dua ediyordu. Bu dualar öyle bir raddeye gelmişti ki artık açıkça dua ediyordu. Ya Rabbi ondan beni kurtar diye. Resulullah'ın bu hüznünü gören yakın sahabileri, ya Resulallah bize izin verir misin seni ondan kurtaralım? Resulullah bu işi yapacağını düşündüğü ve inandığı Muhammed bin Mesleme'ye izin verdi. Yalnız bir tereddütleri vardı. Kâb iyi bir utumda korunuyordu. Çok iyi bir kulede korunuyordu. Onun için de kulesine girmek mümkün olmuyordu. Yine döndü bu özel kim? Ya Resulallah, içimizde bir kuşku var. Bunu açmamıza izin ver. Biz Kâb'ı hile yoluyla dışarı çıkarabilir miyiz? Çünkü ona ulaşmamız mümkün değil. El harbu hudatun. Savaş hiledir. Yani savaş bir düzendir. Aynı zamanda nizamdır, sistemdir. Buradaki huda strateji anlamını da taşır. Savaş bir stratejidir. Takındıkları strateji gereği gittiler. Kâb'ı bir hileyle dışarı çıkarttılar ve infazı gerçekleştirdiler. Başarıyla döndüler. Resulullah'ın duasını. Bunun ardından çok geçmedi. Medine sevinçli bir haberle çalkalandı. Fatıma'nın güzel bir oğlu olmuştu. Güzel babanın, güzel kızının, güzel çocuğuna güzel adını koydular. Hasan. Bu sevinçli haberi bir sevinçli haber daha takip etti. Resulullah'ın müşrik kervanına gönderdiği Hazreti Zeyd komutasındaki müfreze işini başarıyla yapmış ve kervanı Medine'ye getirmişti. Ama tabii bu Uhud'un da başlangıcı oldu. Haber Mekke'ye ulaşınca müşrikler telaşa kapıldılar. Zaten Bedir'in öcünü almak için fırsat kolluyorlardı. Onun içindir ki Ebu Süfyan'ın sağ salim Bedir'e sebep olan kervanı Mekke'ye dönünce aralarında sözleşmişler. Bu kervandan kazanılacak hiçbir kuruş sahibine gitmeyecek, gelecekte Müslümanların üzerine salacağımız bir ordunun hazırlanması için harcanacak demişler. Ve öyle de yapmışlar. Onun için hazırlıklıydılar. Kısa zamanda ordularını çıkardılar ve Medine'ye doğru yürüttüler. Ancak ordu daha 1,5 haftalık bir mesafede iken Resulullah'a mektup geldi. Mektubun sahibi Abbas'tı, Resulullah'ın amcası. Mektupta çıkanların sayısını haber veriyordu. 3000 kişi. 200 atlı, 700 zırhlı. Büyük bir ordu. Müslümanların gücüne göre gerçekten büyük bir ordu. Teçhizat açısından da çok büyük. Resulullah gözcüler çıkardı ve kendisine istişare kurulunu topladı. savaş konseyini topladı. Savaş konseyi bayağı hararetli geçti. Önce yaşlılar söz aldılar. Dediler ki ya Resulallah, düşmanı Medine'yle karşılayalım. Çünkü kim Medine'nin üzerine yürümüşse şimdiye kadar başarılı olmadı. Medine düşmana geçit vermeyecek bir sığınaktır. Aynı tezi bir kabile reisi olan Abdullah bin Übey bin Selül de dile getirdi. Ve o da Medine'yi Medine'nin içinde savunalım, yani savunma savaşı yapalım görüşünü bildirdi. Diğer yaşlılar da bu görüşteydiler ve Resulullah'ın da görüşü o istikametteydi. Savunma savaşı istikametindeydi. Ama bu meclis, savaş meclisi bu istikamette görüş beyan ederken bu kez gençler kalktılar. Ya Resulallah, biz korkak değiliz ki savunma savaşı verelim. Biz çok daha az sayıyla Allah'ın nusretine nail olduk. Şimdi sayımız çok daha fazla. Haydi haydi onları yeneriz. Onun için onları dışarıda karşılayalım. Bu tezi destekleyen fiziki bir takım gerekçeler de ileri sürüldü. O gerekçeler Medine'nin can damarı olan hurmalıklardı. Hurmalık sahipleri olan insanlar da gençlerin tezini destekleyerek ya Resulallah, hurmalıklarımız eğer talan edilirse bir daha doğrultamaz bellini. Ve müşrikler bunu bir kez yaparlarsa bir daha yapmayı denerler. Onun için hurmalıklarımızı onlara vermeyelim. Tabii bir duygusal hava da oldu orada. Oğlu Sad'ı Bedir'de şehit vermiş olan yüreği yaralı bir baba ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi. Geçenlerde Bedir'de şehit olan oğlum Sad'ı gördüm. Nasılsın dedim. Dedi ki Allah'ın vaadini gerçek buldum. Cennetteyim. Resulullah'ın arkasında olduğum için mutluyum. Sen de gelsene. Dedi bana. Ben yaşlıyım ya Resulallah. Ne kadar yaşarım bilmiyorum. Oğlum Sa'd'ı o halde gördüm. İmrendim ya Resulallah. İçim çekti. Canım cenneti istiyor. Dışarı çıkalım. İçeride ben cenneti nasıl bulurum ya Resulallah. Böyle bir duygusal hava savaş meclisini birden dönüştü. Yaşlı gözler adeta onu desteklercesine. Ve savaş meclisinde ağırlığın dışarı çıkma yönünde gençlerin fikirleri istikametinde gerçekleştiği görülünce çıkma yönünde karar alındı ve meclis dağıldı. Meclis dağılırken dışarıdan birileri Resulullah'ı etkilediniz diye gençlerin üzerine yürüyüp onlarla ağız dalaşına girdi. Bırakın Resulullah'ı kendi haline. Allah ona vahiy indirmediği halde siz onu etkilediniz diyorlar. Konuşmasaydınız olmaz mıydı? Tabii onlar bu ithamla karşılaşınca biraz da suçluluk duygusuyla biz vazgeçerdik de gibi bir hava oluştu. Resulullah da o anda kapıdan çıkıyordu. Kapıdan çıkarken de zırhını giymiş bir halde çıkıyordu. İçeride Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhuma eşliğinde zırhını giydirmişlerdi. Resulullah bu son münakaşaya şahit olunca bir peygamber sırtına giydiği zırhı bir daha çıkarmaz. Artık bitti. Ve bu şekilde savaşa karar verildi. Artık orduya akşama kadar hazırlanması emredildi. Ve ikindi sonunda ordu yola çıktı. Şeyhen denilen Medine ile Uhud arasında bir yerde ordu konakladı. Orada namaz kılındı. Gece orada kalındı. Ve sabah namazından çok önce şafakla ordu Uhud'a doğru hareket etti. Çünkü düşman ordusu Uhud'a gelmiş ve karargahını kurmuştu. Resulullah Uhud'a vardığında ordusuyla birlikte bir üzücü hadise oldu. Şeyheyn'den kalktığında ordu 300 kişilik Abdullah bin Übey bin Selül komutasındaki Ensar Birliği oradan ayrıldı. Übey bin Selül diyordu ki, bunlar benim sözümü dinlemediler. Oysa ki ben doğru olanı söyledim. Eğer istişarede beni dinleselerdi, bu savaşı kazanırdık. Ama şimdi göz göre göre ölüme gidiyorlar. Onun için ben gitmeyeceğim. Benimle beraber gitmeyecekler de çıksın deyince 300 kişi bulabilmişti. Çıkan ordu zaten 1000 kişiydi. Yine yakındı. 300 kişi çıkınca 700 kişi kaldı geriye. Ama çok ilginçtir. Ayet-i Kerime bize haber veriyor. Bu amaçla, bu maksatla ayrılan Abdullah bin Übey bin Selül, kendisine niçin böyle yaptın diye sorulduğunda da savaş olmayacağını düşünüyorduk. Eğer savaş olacağını bilseydik biz de gelirdik diyecektir. Yani hata ile telafi edilmeye çalışılacak. Onun arkasından tekerrür edecek ve Medine'den mümin olarak çıkanlar Medine'ye tescilli münafık olarak dönecekler. Kimse anasından münafık doğmaz. Eylemleri onu münafık yapar. Müşrik yapar. Münkir yapar. Mürhit yapar. Sabah yatağından mümin olarak kalkanlar akşam yataklarına münkir olarak girdiler. Resulullah Uhud'a geldiğinde savaş düzenine koydu. Ensar kendi içerisinde zaten Evs ve Hazreç diye ikiye ayrılıyordu. İkisinin de reisi Sa'd. Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz. İkisinin elinde sancağı verdi. Kendi önünde yürütüyordu onları onore etmek için. Gerçekten de onore edilmeyi hak eden insanlardı. Reis idiler ama Resulullah gelince hiçbir iddia taşımadan Resulullah'ın emrine itaat ettiler. Yine Resulullah Abdullah isimli bir sahabi komutasında 50 okçuyu Uhud isimli oradaki bir tepe üzerine yerleştirdi. Sırtını Medine'den tarafa verdi. Düşman ordusu Mekke'den tarafa, Uhud tepesinin önünde ama daha büyük Sıra dağların, Harre dağlarının önünde sıralanmışlardı. O okçulara Resulullah şu emri, şu talimatı verdi. Düşmanın leşleri üzerinde akbabaların dolaştığını görseniz dahi yerinizden ayrılmayın. Yani biz yenmiş olsak dahi burayı terk etmeyin. Yolda bir olay daha olmuştu. Yolda gelirken Resulullah son olarak askeri nizama koyarken bir de sayım yaptırıyordu ki 8 kişi standart yaşın altında çıktı. 14 yaşın altında çıktı. Onları ayırdı Resulullah. Ancak işlerinden bir tanesi, Nadir isimli bir çocuk için biri geldi, şefaatte bulundu. Ya Resulallah, ben bunun ok attığına şahidim. Vallahi bu içimizdeki birçok arkadaştan çok daha iyi o kadar. O şahitlikte bulununca onu ayırdı. Bu sefer bir tanesi daha çıktı. Ya Resulallah, ben onunla güreştim, onu yendim. Benim de gitmem lazım. Resulallah, iyi hadi oğlum. Güreşin bakalım. Orada bir kısa bir güreş ve gerçekten de Nadir'i yendi. Ona sen de denildi. 6 kişi Medine'ye gönderildi. Ordu vardıktan sonra 2 kişi daha orduya katıldı. Dış kabilelerden 2 mümin. Gerçekten onlar sırf Allah rızası için hiçbir beklentisi olmaksızın hem de kabilelerine karşı gelmişler ve orduya katılmışlar. 2 kişi daha geldi. Bu 2 kişi kadındı yalnız. Biri Nesibe ya da Nüseybe diye bilinen Ümmü Umara. Biri de Ümmü Süleym. 2 kadın. Ümmü Umara kadınların erkeklerinden. Hayatı boyunca öyle bilinen kadın. Resulullah'ın kendisine imamlık izni verdiği anne. Medine'de imam olan anne. Böyle bir yiğit hanım. Daha önce de savaşlara katılmış. Orduyla beraber gitmiyor Resulullah geri çevirir diye. Ordunun arkasından gidiyor. Vardıktan sonra Resulullah görüyor, kendisi Akabe'de beyat edenlerden. Başından beri öyle. Yiğit bir hanım. Tüm tedavi malzemelerini almış. Zaten o işten anlayan biri. Ama aynı zamanda eski kocasından kalan kılıcı ve mızrağı da koymuş çuvala. Onları da getiriyor. Ümmü Süleym de öyle. O da savaşa katıldı. Yemek yaparım, hastalara bakarım, yaraları temizlerim diye geliyor. O da yaşlı bir kadın. Biri daha katıldı. Son an. Artık savaş başlamak üzere. Adı Muhayrık. Yahudilerin hem en zenginlerinden hem de haham. Tam savaş başlayacakken geldi. Ya Muhammed, ben geldim. Bir şaşkınlık herkeste. Hoş geldin. Ben senin arkanda savaşa geldim. Malımı da eğer ölürsen sana vakfediyorum. Allah yolunda istediğin. Allah yolunda vakfedilmiş ilk maldır. Fedek arazisi oradandır işte. O can hurmalıklar bu zata aittir. O da katıldı. وَهُوَ عَلَى دِينِهِ diyor İbn-i Sa'd tabakatında. O hala dini üzerineydi bu katıldığında. Ve o da savaşta öldürüldü. Resulullah onu da şehitlerle birlikte gömdü. Ve o Yahudilerin en hayırlısıydı. Ve bu şekilde savaş başladı. Önce okçular başlattılar savaşı. Resulullah'ın okçuları tepede oldukları için çok ciddi zayiat verdiriyorlar düşmana. Düşman ordusu 3000 kişilik ordunun iki bölüye ayrılmıştı. Birinin başına Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, bir kanadın başına da Halid bin Velid geçmişti ki o süvarilerin komutanıydı. 200 kişilik süvari birliği. Bir de ortada merkez birliği, karargahı idare eden Ebu Süfyan vardı. İlk etapta müminler ciddi bir kayıp verdirdiler oklarla. Hiç beklemiyorlardı onlar. Müminlerin okçuları gerçekten güçlüydüler. Resulullah'ın 50 okçusu. O anda zaman kazanmak için mübareze istediler. Mübarezeyi de Resulullah kabul etti ve Hazreti Ali mübarezeye çıktı ve mübarez olduğu kişiyi öldürdü. Ve ardından birebir savaş başladı. Hint, iri cüssesiyle, erkeksi sesiyle ortada gezip habire kışkırtıyordu. Mut'im bin Cübeyr'in, Resulullah'a bir zaman yardım eden Mut'im'in oğlu Cübeyr'in kölesi Vahşi de oradaydı. Habeşli köle, Mekke'de en iyi mızrak atan biri olarak tanınıyordu. Efendisi demişti ki ona, Mut'im bin Cübeyr, git Hamza'yı öldür, seni özgürlüğüne kavuşturur. Hind'in kulağına geldiğinde bu haber, Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in, Hamza'yı öldür, benden de ekstra ödül var sana demişti. Tabii o da geldi, onun işi savaş falan değil. Zaten Hazreti Hamza şehit olduğunda Vahşi'nin sözü şu olmuştu, özgürlüğümü kazanmak için öldürdüm, başka çarem yok. Savaş müminlerin lehine gelişiyordu. Hatta bir ara müşrik ordusu bozuldu. Müşrik ordusu kaçmaya başladı. Ganimetlerini de ortada bıraktı. Ganimetleri gören tepedeki okçular, komutanları Abdullah'ın onca çığlığını duymazdan gelerek koşuverdiler ganimetin başına. 10 kişi kalmıştı Abdullah'ın etrafında, komutanın etrafında. 40'ı ganimetin başına üşüşmüştüler. İlk faizi yasaklayan ayet bu anda indi. Faizle. Uhud'un ne alakası var diye düşünür insanlar. İlginçtir. Koskoca bir savaşın kaybı faiz yüzünden olmuştur. Bir kısmının kredi, aldığı krediye karşılık faiz borcu vardı. Ganimeti görünce o borcu kapatma aşkı uyandı. Bir kısmının da gözünde ben bunu eğer faize koyarsam epey bir şey eder aşkı vardı. Onun için mala üşüştüler. Ganimete üşüştüler. Tabii bunu gören Halid bin Velid, süvari ordusu komutanı düşmanın, hemen Uhud'un arkasını dolandı ve müminlere arkadan hücum etti. Tepedeki 10 kişi bire kadar şehit etti. Hazreti Abdullah da orada şehit oldu. Ve müminler ciddi bir varlık ve yokluk savaşına girdiler orada. Gerçekten öyle bir hercümerci yaşandı ki, o anda darmadağın oldu İslam ordusu. Resulullah'a kadar ulaştılar. Bazen Resulullah'ın etrafında 12 kişi kalmıştı diyor o günü nakledenler. 18 diyenler de var. Düşünün, 700 kişiden herkes kaçmış. Tarihler, Hazreti Osman bir günlük yola kaçmıştı diyorlar. Hazreti Ömer ben bile kaçtım hala istiğfar ederim diyor. Böyle bir hercümerç, korkunç. Resulullah'ın etrafında bir avuç yiğit insan. Hazreti Talha, İbn-i Kamiya isimli bir Herkül gibi bir adam, bir müşrik, hem de bir kabile reisi, Terminatör. Adeta öyle biliniyor o dönemde. Resulullah'ın üzerine geliverdi, tanıdı. İşte yakaladım seni diye bir kılıç indirdi. Talha bin Ubeydullah elini atıverdi ama ömür boyu parmaksız yaşadı. Resulullah'tan kılıç kurtuldu ya, elhamdülillah. Fakat Resulullah'ın kılıç zırhını parçalamıştı. Zırh yüzüne batmıştı. Zırhın iki halkası yüzünden kan boşalmaya başlamıştı. O arada bir taş geldi, Resulullah'ın dişi kırıldı. İşte böyle, at ya Sa'd, anam babam sana feda olsun dedi Resulullah'ın an. Şuraya kim yetişecek diyordu. Vahf isimli bir sahabi. O sonradan kabilelerine rağmen gelen iki kişiden biri. Ben ya Resulallah. Gidiyor orayı dağıtıyor geliyordu. Sağ taraftan saldırıyorlar oraya kim? Vahf. Yine ben ya Resulallah. Oraya gidiyor. Resulullah Ebu Dücane'ye savaş öncesinde bir kılıç vermişti. Bunun hakkını kim verir diye sordu. Zübeyr bin Avvam ben ya Resulallah dedi. Resulullah'ın kuzeni olduğu halde sen dur. Başka kim verir? Birkaç kişi daha sahip çıktı. Hayır. Ebu Dücane ben deyince al. Diyor ki Zübeyir, bayağı gücendim ben. Takip edeceğim dedim. Ebu Dücane'yi takip edeceğim. Aklımdakinden daha iyi dövüşmezse Resulullah'a çıkışacağım dedi. Fakat Ebu Dücane'yi savaşta gördüm. Dozer gibiydi. Yarıp geçiyordu. Hatta bir kezinde tüm düşmanı yardı. Arkaya geçti. Ondan sonra arkadan yardı, bu tarafa geçti. Onu görünce dedim ki, Allah'ın Resulü etmesini bilmem. İşte bu minval üzerine giderken, belki İbn-i Kamiye, o Herkül gibi herif olsa gerek, çünkü o vurmuştu Resulullah'a. Muhammed öldü diye bağırdı. Herhalde Resulullah'ı şehit ettiğini bu çığlık kulaktan kulağa yayılınca işte o zaman bittiler müminler. Bir şok havası oluşuvermişti. Şok havasından istifade müşrikler bir hücum daha gerçekleştirdiler. Bir dalga geldi. Kaçanlar da toplandı. Ve bu sefer Resulullah nereye giderse etrafındakiler oraya gidiyordu ama ağızlarını açamıyorlardı çünkü onlar da bilmiyorlardı zırhın içinde kim kimdir. Yalnız ilk tanıyan yine yakın sahabilerden bir tanesi oldu. Ben gözlerinden tanıdım diyor. Zırhın içinde simsiyah gözleri parlıyordu. Bu Resulullah dedi. Resulullah dedi. Elhamdülillah dedi. Resulullah burada. Ve yine kulaktan kulağa. Ama ilginçtir. Muhammed öldü haberi Medine'ye kadar 10 kilometre yankılana yankılana gidiyor. Acı haber tez duyulur. Ve o anda Sübeyra kadın Medine'de ekmek yapıyor. Ekmek tahtasını savuruyor. Unu savuruyor. Oklavayı savuruyor. Saçını rüzgara savuruyor. Ve Uhud'a kadar koşuyor. Tabii savaşın en sonunda geldi Uhud'a. O koşa dursun. Resulullah etrafındakilerce tanınınca artık bir toparlanma başladı. Tekrar can gelmiş gibi oldu. Bu haber bile Allah'ın bir nimeti oldu. Güzel bir sınav oldu. Tabii o anda imtihan geçiriyordu bazıları. Hatta tefsir kitaplarının bize naklettiği öyle ilginç rivayetler var ki artık iş bitti ya. Kendimize Abdullah bin Übey bin Selül'ün tarafını mı seçsek, müşriklerin tarafını mı seçsek diye düşünenler olmuş. Bazıları da Enes bin Nadir gibi. Muhammed öldüyse ben niye yaşayayım ki? Resulullah gittiyse ben niye durayım ki? Ben de onun arkasından giderim deyip kalkmış ve devam etmiş. Bazıları için de durum bu. Herkes adeta sınanıyor. Orada imbikten geçiyor. Ora bir elek, dost eleği. Eleniyor sınavlarla. Sınav içinde sınav. Gammen bi gammin likeyle tahzenu ala ma fatekum ve la ma asalakum. Evet. Gam üzerine gam. Hüzün üzerine hüzün. Dert üzerine dert. Kaybettiğinize üzülmeyin. Kazandığınıza sevinmeyin. Ve toparlanma başladı. Zaten herkes dağılmıştı. Müşrikler de dağılmıştı. Verdirdikleri kaybın Bedir'de verdikleri kayba eşit olduğunu görünce onlar da zaten bitkin bir halde çekildiler. Müminler de yavaş yavaş toplanmaya başladı. Resulullah'ın etrafına yine toplandılar. Düşman savuşturuldu. Artık geride kalan şehitlere bakıldı ki ciddi bir şehit verilmiş. Ciddi sayılar. Tabii ki ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikat tecelli etti. Öyle yiğitler var ki Allah'a verdikleri sözü tuttular ve sıralarda sağdılar. Öyleler de var ki sırasını bekliyor. Sırasını bekleyenler de vardı. Bu büyük bir imtihan olmuştu. Yalnız Resulullah'ın da büyük bir imtihanıydı. Çok ilginçtir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüp de kendisini saldırı savaşına ikna eden savaş konseyinin genç üyelerine yaptığınızı beğendiniz mi demedi. Sizin yüzünüzden bu oldu demedi. Diyebilirdi. Deseydi belki haklıydı bile. Ama demedi. Allah onun böyle demeyişini tebrik etti ve kendisine İstişareye yine devam etmesini, talimatını verdi. İşte okuduğum ayet de hutbenin başında. Oydu. Ve Uhud aslında وَتِلْكَ الْاَيَّامِ İşte bugünler var ya نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bunu insanlar arasında döndürürdünüz. Bir üste gelirsiniz, bir alta. Bedriniz varsa Uhud'unuz olur. Uhud'unuz varsa Hendeyiniz de olur. Hendeyiniz varsa Mekke'niz de olur, fethiniz de olur. Yeter ki inanın, inanıyorsanız hadiselerin bineği olmazsınız, hadiseler sizin bineğiniz olur. Hadiselerin ırmağında bir çöp, bir saman çöpü olmazsınız, sürüklenip gitmezsiniz. Böyle kaybettiğinizin ardında yıkılasıya üzülüp kazandığınızla böyle çıldırasıya sevinmezsiniz. Yiha demezsiniz. Kaybettiğinizde Allah'tan geldi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dersiniz. Kazandığınızda da İzâ câe nasrullâhi ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi. Başınızı devenizin hörgücü de değecek kadar eğdirir. Gözlerinizde iki damla yaş. Dudaklarınızda istiğfar. Hava atmazsınız. Çünkü siz Allah'a aitsiniz. Bilirsiniz ki olaylar bir öyle tecelli eder bir böyle. Bilirsiniz ki Allah'ın baktığı yerden bakan iman ile bakar. Bilirsiniz ki Allah'ı olan daima kazanır. Kaybetmiş gibi görünse de kazanır. Çünkü cüz'i kayıpların içinde külli kazançlar saklıdır. Çünkü ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Hoşunuza giden bir şey olur ama sizin için şer. Hoşunuza gitmeyen bir şey gibi gözükür ama gerçekte makro planda sizin için hayırlar getirir. Mikro planda şer gibi gördüğünüz o şey makro planda hayır olur. Yusuf'a bakarsınız. Eğer Yusuf'un hain kardeşlerinin safından bakarsanız Yusuf'a acırsınız. Kuyuya atıldınız. Yazık ettiler. Geleceğini kararttılar zavallının. Hayatını söndürdüler dersiniz. Ama makro plandan bakarsanız Allah'ın baktığı yerden şu aptallara bak. Yusuf'un bilge krallığının önünü açıyorlar. Yusuf'u Mısır'a sultan edecekler böyle yaptıkça dersiniz. Nereden baktığınıza bağlı. Hain kardeşlerin yanından bakarsanız köle diye saptık dersiniz. Ama Allah'ın baktığı yerden bakarsanız tamam. İktidarın önü açıldı. Allah büyük bir lütuf verecek dersiniz. Baktığınız yer önemli. Onun için ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni diyebilecek. Hadiselerin üzerinde pasif nesne değil, aktif özne bir yürek.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.